yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Abdurrahman Gürses, 1909-1999. Abdurrahman Gürses Hoca'yla Kur'an'la yaşamak.
Abdurrahman Gürses Hoca, Bayezid Camii eski imamı. Bu defa Altınoluk yazı heyeti olarak bu muhterem hocamızı ziyaret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Müdürü muhterem Mahmut Özakkaş Bey'in dalaletleriyle gerçekleşen bu ziyaret, bize gerçekten Kur'an'la dolu bir insana kısa süre de olsa refakat edebilmenin unutulmaz hazzını veriyor. 40 yıl boyunca binlerce Müslümana imamet etmiş, daha küçük yaşta babasının dizinin dibinde Kur'an'la buluşmuş ve ondan sonra Kur'an'ı eşsiz bir hazine gibi içinde taşımış, onunla hemhal olmuş bir insan. İşte Abdurrahman Hoca. Bu bizim için müstesna ziyaretten aldığımız notları sizlere imkan nispetinde vermek istiyoruz. Bir yandan hocamızın hayatından çizgiler sunarken, diğer yandan Kur'an çevresinde bir hasbihali de nakletmeye çalışacağız. Önce Abdurrahman hocamızın Kur'an dünyasına nasıl girdiğinden başlamamız lazım. Zaten bu muhterem hocanın daha küçük yaştan itibaren hayatlarını safha safha anlatmaları demek. Öyleyse hocamızdan hayatlarıyla ilgili notları istirham edelim. Abdurrahman Hoca Euzu Besmele çekiyor, Rabbi Yesir'i okuyor ve tane tane anlatıyor.
İsmim Abdurrahman Gürses. Babamın ismi Hafız Said. Babam merhum cami imamıydı. Hayatı imamet ve hitabetle geçti. 1325 tarihinde Hereke'ye bağlı Soğuksu köyünde doğdum. Çocuk yaşta Kur'an'ı babamdan hıfzettim. Takriben 13-14 yaşlarımda Kur'an-ı Azim'in hıfzı bitti. Kendi köyümde babamın vazife gördüğü cami-i şerifte hıfzı bitirdiğim vakti müteakip 1-2 sene kadar Ramazan aylarında teberrüken mukabele okudum. Mukabele cemaat huzurunda cemaate karşı okunan Kur'an'dır. Ramazan'da bu İstanbul'da çok yaygın bir adettir. Asırlardan beri İstanbul'da mukabele okunur. Anadolu'da da vardır bu.
Daha çok hangi vakitlerde okurdunuz hocam?
Namazdan evvel, namazdan sonra, gündüz, öğle ve ikindi namazları öncesinde ve sonrasında.
Hocam, diğer İslam ülkelerinde de bu tarz mukabeleler okunuyor mu?
Türklerde çok yaygın olmakla birlikte başka yerlerde de var. Ben Mısır'da bulundum bir müddet. Orada İmam Hüseyin Camii'nde sıra mukabelesi okuyorlardı. 7-8 kişi bir araya geliyor, sıraya giriyor. Önce en yaşlısı okuyor, sonra sırasıyla devam ediyor. Sonuna doğru daha gençler okuyor. Bu arada şunu da söylemek icap eder. Camilerde sabah namazından sonra Yasin-i Şerif okunur. Öğle namazından evvel Sure-i Fetih okunur. İkindiden evvel Sure-i Mülk okunur. Yatsı namazından evvel Sure-i Vakıa okunur. Cuma namazından evvel bütün İslam aleminde Sure-i Kehf okunur. Bunun hakkında hadis-i şerif vardır. Bu köylere kadar yaygındır. Bizim köyde bile okurduk. Halen de Sure-i Kehf'in okunduğu yerler vardır. Biz Bayezid Camii'nde de devam ettik. Ayrıca bazı camilerde vakfiye icabı olarak hatmi şerifler okunurdu. Mesela Bayezid Camii'nin iki tane hatmi şerifi vardı. Bu cuma gününe mahsustu. Cuma namazından 1-1,5 saat evvel başlar, ezana kadar okunurdu. Vaaz yoktu. Cuma namazından evvel Kur'an okunurdu eskiden. Bu caminin vakfiyesinin şartlarındandı. Bayezid Camii'nde vakfiye icabı senede iki hatmi şerif yapılırdı. Muayyen bir vakitte başlar, muayyen bir vakitte biterdi. Mesela bir tanesi Kadir'den evvelki cuma günü iner, diğeri de hatırımda yanlış kalmadıysa Rabiül Evvel ayının haftasında, yani veladet kandilinin haftasında inerdi. Bitince yenisi başlardı.
Hoca Kur'an geleneğiyle ilgili bu açıklamalardan sonra hayatını anlatmaya yeniden devam ediyor.
İki sene mukabeleden sonra Hendek'e gittim. 15 yaşlarındaydım. Hendek'te cami-i şeriflerde suri okuyorum. Tabii gençlik var, okuma hevesi var. Abdurrahman Hoca diye bir hoca efendi vardı. Mübarek bir zat. Rahmetullahi aleyh. Birçok hoca efendi kendisinden besmele çekmiş. Camilerde beni dinleyince eniştem olan yeni cami imamı Hoca Osman Efendi'ye "Bu çocuğun istidadı var, buna talim okutayım," demiş. Benim ağzım düzgündü, talimim de iyiydi. Çünkü babam ehli Kur'an'dı, fakat tabii talimi başından sonuna kadar okumak usuldendir. Abdurrauf Efendi bu tarihte Mahkeme-i Şer'iyye'de azaydı. Aynı zamanda Rüşdiye Mektebi'nde Gülistan okuturmuş. Uzun boylu, insan güzeli bir zat. Dihyesi de size benzerdi. Yukarıdan kalkıp mahalleden geçtiği zaman herkes ona hürmet ederdi. Orada çarşıda 3 tane cami var. Cemaat her sabah cami değiştirir. O sabah bu cami, öbür gün öbür cami, ertesi gün öbürküsü, böyle cami değiştirirler. Bu oraya mahsus bir adette değil, İslami bir rükündür. Çünkü bir kimse bir caminin içerisinde aynı yerde namaz kılmayı itiyat edinirse bu mekruhtur. Diğer camilerin sevabından da müstefit olmak gibi düşünceleri vardı. Cami değiştirmenin manası bu.
Bir hocayı takip etmek gibi bir düşünceyle değil sadece öyleyse hocam.
Hayır, kasabanın şark tarafında yeni cami, orta tarafında orta cami, aşağıda batı kısmında da ulu cami vardır. O yeni camiye gelir, ben de oraya giderim. Sabah namazından sonra okutur. Ertesi gün orta camiye gelir, ben de oraya giderim. Orada okuruz. Üçüncü günü de ulu camide okuruz. Hoca bir sayfadan fazla dinlemez. Azami bir sayfa dinler. Böyle ağır bir şekilde okuduk. Bir misal vereyim. Allahu Ekber üzerinde 10 gün, 15 gün çalıştık. Talim böyle okunur. Besmelesi, tekbiri, tahmidi hepsi böyle uzun. Ondan sonra vedduhadan aşağıya iner, sonra tekrar çıkar, tekrar iner, tekrar çıkar, pişirir. Amme suresini okur, ondan sonra duha, sonra Fatiha'dan yukarıdan başlar. Bu talim çok mühimdir. Öyle okunduğu zaman hayat boyu devam eder. Şimdi selamun aleyküm, aleyküm selam, şöyle böyle gelişi güzel bana ver de gideyim diyorlar. Hoca, efendi ben geldim okumaya. İyi, hoş geldin, ne okuyacaksın? Talim okuyacağım. Bizim usulümüzde kimseyi reddetmek yok. Peki buyurun gelin bakalım. Ya gider ya kalır. Belli olmaz. Alnında yazı yok ya, gelir ertesi gün bulursan al. 2 gün gelir, 5 gün gelir, 1 hafta gelir. Bazen 3 ay, 5 ay, hatta 6 ay gelir okur. Ondan sonra bir daha görünmez. Müsaade de istemez. Şimdi böyle. Yine de ben kimseyi reddetmem. Çünkü vaziyet öyledir. İhtiyaç var. Zarar yok, fayda var. Bir Fatiha'yı öğrensin, kârdır. Biz ondan bir şey beklemiyoruz. Bizim meselemiz niyet meselesi. Bizim niyetimiz hayırdır. İsterse bir besmele öğrensin, bir harf öğrensin. Men allemeni harfen fekat sayyarani abden. Hazreti Ali'ye isnat ediyorlar. Bir kimse bana bir harf öğretirse onun kölesi olurum buyurmuştur Hazreti Ali. Şimdi bir harf olsun isterse biz onu kâr sayıyoruz. Velhasıl Abdurrauf Hoca merhumdan çok şeyler öğrendim. Namazdan sonra onu mutlaka hatırlarım. Çünkü onların hizmetleri de Allah rızası içindi. Para pul hiç öyle maddi bir şey yok. Bana söylemiştir zaten hocam. Ben senden bir şey beklemiyorum. Sadece bir Fatiha ile hatırla yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden demiştir. Her zaman o Fatiha'yı ismini yad ederek gönderiyorum. Talimden sonra birkaç sene Hendek'te kaldım. Sonra da İstanbul'a gelerek medreseye girdim. Medreselerde okuduktan sonra gene Hendek'e döndüm. Hendek'te birkaç sene okuduktan sonra 1934 senesinde tekrar İstanbul'a döndüm. Bir müddet Üsküdar'da ikamet ettim. 5-6 sene. İşte o müddet zarfında Üsküdar'da Selimiye Hatibi Meşahiri Huffaz'dan, Udeba'dan, Allah rahmet eylesin, Fehmi Efendi Hazretlerinden kıraat okudum. Fehmi Efendi merhum 55-60 sene vefatına kadar vazife görmüştür.
O devreden hatırladığınız başka isimler var mı hocam, hocalardan?
Çok, hangisini söyleyeyim? O zaman Fehmi Efendi, Hattat Necmettin Efendi, Boyabatlı Mustafa Efendi, Atik Valide Cami İmamı, Yeni Cami İmamı, o gibi zevat. İstanbul'da Fatih İmamları Bekir Efendi, Rasim Efendi başta, ondan sonra Aksaray Cami İmamı Kamil Efendi vesaire. Hepsi büyük hocalar. Yalnız bir edep var hepsinde. Tamam mukri durumunda, yani talebe okutacak seviyede olmalarına rağmen herkes başkasına havale eder. Git Rasim Efendi'den talim oku der. Kamil Efendi'ye git der. Öyleydi. Hürmeten ve edeben. Velhasıl Fehmi Efendi'den okumaya başladım. 3 sene devam ederek kıraati bitirdim. Ondan sonra 1938 senesi içerisinde Fatih'e geçtim. Orada otururken vazife meselesi çıktı. Edirne Kapı Mihrimah Camii'ne imam oldum.
İlk vazifeniz miydi İstanbul'da?
Evet, 1938'de resmen, fakat aynı zamanda Teşvikiye Camii'nin münhal olan imameti için müsabaka imtihanına girmiştim. Her ikisinde de önde gelmişiz. Beyoğlu Vakıflar Müdürü beni illaki Teşvikiye'ye götürmek istiyordu. Cerbezeli bir adamdı. Yazdı, çizdi, sonunda Mihrimah Camii'nde vazifeye başladığıma bir ay olmadan Teşvikiye'ye geçtim. 1939 senesinde Teşvikiye Camii'nde vazifeye başladım. 1944 senesine kadar orada kaldım. 1944 senesi 22 Mayıs bir Perşembe günü ikindi namazına Beyazıt'a naklen geldim ve vazifeye başladım. 6 Haziran 1979 senesinde emekli olarak ayrıldım. 36 sene. Öbür tarafta da 5 sene. 40 sene yapar. 40 sene yapıyor. 40 sene bir şey değil. Geldi geçti ilk gün gibi. Beyazıt Camii'nde vazifeye başladığım sene ve müteakip senelerde gördüğüm cemaatten, imamlardan, hatiplerden, vaizlerden, müderris ve müftilerden hiçbiri şimdi dünyada yok. Hepsi rahmeti rahmana intikal etmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Oradayken aynı zamanda talebe okuttum. O zaman sadece Nur-u Osmaniye'de Kur'an kursu vardı. Başka yoktu. Biz başladık, devam ettik. Orada okuyanların isimlerini bile bilmiyorum. Yolda görsem tanımam. Çoğu emekli olmuş. Çolukları, çocukları olmuştur.
Hocam, bu uzun hizmet döneminizde İstanbul'daki cemaatin durumu neydi? Artması, azalması, kalitesi, dini hizmetlere ve dine bağlılık açısından.
Cemaat o zaman da böyledir demem. Bunu yapmam. Cemaat cemaattir. Cemaati İslamiyedir. Hepsi hayırdır.
Hocam, reisi kurralık diye bir müessese var. Bu konuda bilgi verebilir miydiniz?
Reis-i kurralık bildiğim kadarıyla kıdeme tabidir. İlmi kıraati okuyup icazet alan bir kimse, tarihen kıdemli ise o reis-i kurra olur. İtibari bir şeydir. Müftülük falan karışmaz. Kur'an'ın kendi içerisinde yürüyen bir mekanizmasıdır. Tayinine gelmez. Bilinir ki kimin kıdemi varsa o gelir, oturur. Mesela Sakıp Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Eyüp Camii Şerifi'nin imamı evvel ve hatibidir. Sakıp Efendi babası, dedesi, dedesinin babası yedi ceddi benim kitabımın kenarında yazılıdır ki yedi ceddine kadar Reisül Kurra olarak gelmişler. Sakıp Efendi'ye yetiştik. Sakıp Efendi vefat ettikten sonra araştırma yaptılar. Şimdi hatırıma gelmedi. Mübarek bir zat vardı. O kıdemliymiş. Beyazıt Camii'nde Münir Dede vardı. Onun hocasıydı. O Reisül Kurra oldu. Fakat çok geçmeden vefat etti. Ondan sonra Hamdi Efendi oldu. Varnalızade Sultan Selim Camii'nin imamı, kıymetli bir zattı. O da vefat etti. Bir müddet Ali Efendi Reisül Kurra oldu ve böylece bu iş bitti. Bilen de kalmadı.
Hocam, Topkapı Sarayı'nda bir Kur'an tilaveti var. Yavuz Selim'den beri okunan. Zat-ı Ali'nizde yeniden ihyası sırasında görev aldınız. Buradaki hislerinizi anlatmak ister miydiniz?
Hissi ifade etmek çok zor bir şeydir. Tabii hissiyet işe göre kendini belli eder. Güzel bir şey Kur'an okunması. Bir ara yeniden ihya edilmek üzere başlandı, sonra tekrar bırakıldı.
Hocam, size bir de Kur'an'la yaşamak nasıl bir şey diye sormak istiyoruz. Bütün hayatınız Kur'an'la dolu. Çocukluğunuzdan itibaren Kur'an'la haşır neşir olmuşsunuz. Kur'an'ın bir temizlik gerektirdiğini biliyorsunuz. Böylece bir temizlik disiplini söz konusu. Sonra onun muhtevasını düşünüyorsunuz. Bu, insana çok farklı bir hassasiyet verir gibi geliyor bize. Bu konudaki duygularınızı, yaşadığınız şeyleri lütfeder miydiniz?
Şimdi efendim, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak isteyen kimsenin riayet etmesi lazım gelen şartlar vardır. Okuyan için de vardır, dinleyen için de. Ben besmeleyi çektiğim zaman, şimdi Allah'ın kelamını okuyorum diye düşünmem lazım. Evvela Kur'an-ı Kerim'in elfaz-ı celilesinin hususiyetlerine riayet etmek lazım. Tecvid meselesi. Başta buna riayet edecek. Ondan sonra manasını biliyorsa ne güzel, manasını düşünecek. Manasını bilmiyorsa manasını biliyor gibi onun manevi varlığı içerisinde farz edecek kendisini. Tecellisini düşünecek. Kur'an Allah kelamıdır. Allah'ın kelamını okuyan kimse ne okuduğunu düşünürse tecellisi olur. Sanki Kur'an şimdi nazil olmuş gibi farz edecek. Bir Kur'an okudum. Cemaate şöyle tesir etti. Şu makamdan okudum. Şu makamdan okudum. Cemaat beğendi mi, beğenmedi mi diye düşünmeyecek. Bunları düşünmeye başladığı zaman Kur'an okur. Aklı başka yerde olur. Bu olmayacak. Sonra dinleyenler de öyle. Cemaat şimdi türlü türlüdür. Kimisi okuyan kimsenin makamları nasıl yaptığını düşünür. Ne musikiden haberi var, ne tecvitten, tilavetten. Ümmidir yani. Ancak bir şey var ki o hepsinin üstünde gelir. O da bu Allah'ın kelamıdır diye kendisine verdi mi, bakarsın buradan damlalar iner. Niye ağlıyorsun diye sorsan bir şey bilmez ama bu okunan Kur'an'dır, onun için ağlıyorum demek ister. Kimisinde ise bunun hiçbir yoktur, uyuklar. Kimisi de büyük bir tesbih alır, şak şak şak onu çeker. Hülasa edeyim, bu sözleri Kur'an gafletiyle okunmayacak. Okuyan kimse uyanık olacak, dinleyen de öyle olacak. O zaman tesiri başkadır.
Hocam, bu arada Haseki'deki görevinizden de biraz bahseder misiniz?
Haseki'de elhamdülillah 11 seneyi doldurduk. 11 seneden beri burada tedrisat vardır. Tedrisat iki kısımda yürüyor. Ulumi İslamiye ve kıraat. Ulumi İslamiye bellidir. Tefsir, hadis, fıkıh okunuyor. Allah daim etsin. İlmi kıraat kısmı da 3-5 ay farklı açılmış. Nasip olursa bu Ramazan bayramından sonra 4. devre başlayacak. Beher devre 3 senedir. 3 sene olmak üzere 3. devreyi bitirdik. İlmi kıraat müstakil bir ilimdir. Bu ilmin sahiplerinin hepsi rahmete ermiş hocalarımız. Fabrika kapanırsa mevcut olanlar çabuk biter. hoca efendiler rahmeti rahmana intikal edince, mevcut olan kimseler birer ikişer eksildikçe bu işi bilen kimse kalmamış oluyordu. Bu raddeye gelmişken, yani ilmi kıraatin nasıl bir ilim olduğunu bilen bir kimsenin hemen hemen kalmayacağı bir zamanda Cenab-ı Hak murad etmiş ve burada yeniden ihyasına başlandı. İlmi kıraatin ne olduğunu bilen bir cemaatin olması lazım. Bu farz-ı kifayedir. Hepsi terk ederse herkes mes'ul olur. Şimdi elhamdülillah bu mes'uliyet kalkıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü devrede mezun olanlar aşağı yukarı 56 kişi oldu.
Hocam, burası açılmadan önce rahmetli Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi Ankara'da bir sene gibi bir süre başlangıç yapmıştı galiba.
Ben açtırdım onu da. Daha sonra hastalandım. O yüzden Mehmet Rüştü Efendi'ye devrettim. Burada da onunla beraber başladık. Birinci devreyi beraber bitirdik. İkinci devrenin başında rahmeti rahmana intikal etti. Allah rahmet eylesin.
Hocam, biraz önce Kur'an dinleyen cemaatten bahsederken bir kısmının sadece musikiye itina gösterdiğini söylediniz. Acaba eskiden de kıraatle musiki arasında bir ilişki var mıydı? Bir köprü kuruluyor muydu? Kur'an okuyucuları musiki bilgisi almak gibi bir lüzum hissediyorlar mıydı?
Kur'an-ı Kerim eski tabirle efradını cami, ayarını mani olarak nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in tabir caizse ilahi olan musikisi de kendisiyle beraberdir. Nedir o? Tecvid. Medler şöyle çekilecek, ihfa böyle olacak, idgam şöyle olacak. Bunlardan başka her harfin mahreci vardır, sıfatları vardır. Özelliği diyorlar şimdi. Bütün bunlar tabir caizse Kur'an'ın musikisidir ve bunlarla beraber nasil olmuştur. Şimdi insanların icat ettiği musiki aletleri aleyhinde konuşmuyorum. Ancak şunu iyi anlamanızı isterim. İnsan ya talimle ya da sevki tabi ile musikiyi, bazı makamları öğrenir. İşte öğrendiği bu musiki ile Kur'an'ın hususiyetlerini muhafaza ederek o musikiyi, makamları vesaireyi hakim değil de mahkum bir şekilde Kur'an'a tabi olarak nazil olan şeyleri bozmamak şartıyla, riayet etmek şartıyla yaparsa mafi zarar, zarar yok. Ama ben şimdi o makamdan gireceğim, bundan çıkacağım, ha ha hi hi ho ho derse o zaman ne oldu? Bu Hazreti Kur'an'ı, Allah kelamını insanların uydurduğu bir şeye teslim ve tabi kılıp sürüklemek olur ki bu caiz değildir, haramdır. Çünkü öyle yaptığımız zaman hurufatı Kur'aniye sarsılır, mahrecinden çıkar, zıvanadan çıkar. Ben musiki biliyorum diyen, hakikaten musiki bilen musiki şinasları gördük. Kur'an okuyamıyor. Sözünüzü musiki hakim değil, mahkum olmalıdır, tabi olmalıdır.
Hoca burada değişik örnekler veriyor, makamları anlatıyor, Kur'an okuyuşun kendine has özelliklerini anlatıyor, Kur'an'ın herhangi bir şarkıdan farkını anlatıyor. Sonra Kur'an okumada ifrat ve tefrit konusuna geliyor söz. Hoca bu konuda da şunları belirtiyor.
Kur'an okuyuşunda ifrat makbul değil, tefrit de makbul değil. Eskiden ifrat okuyanlar vardı, talim okur gibi. İfrat okumak huzuri cemaatte makbul değil. İfrat okuyan talim okurken bunu yaparsa caiz, ancak daha sonra okuyuşunu hali itidale çevirecek. İmam Cezeri de bunu söylüyor. Tekellüf yok, sıkıntılı okumayacak. Sıkıntılı okumak sıkıntı verir. Aşağıya da düşürmeyecek. Yani ifratla tefrit arasında hali itidale getirerek okuyacak. İstanbul kıraat için mihenk taşıdır. Burada tenkit vardır. Tenkit olacak, tenkit edecek adam olacak. Burada İstanbul'da bu var. Yerinde olmak şartıyla tenkit iyi şeydir. Mesela ben ifratla okuyorsam bu tenkit edilir. Benim de kulağıma gelir, düzeltirim. Fatih İmamı Rasim Efendi konuşurken de tecvid de konuşurdu. Hatta bir latife anlatılır. Enderuni İsmail Efendi ra çıkarırken uzaktan duyanlar tayyare geçiyor sanırlarmış. Bu ifrattır. Bunu ancak talimde kullanmak uygun olur. Normal okuyuştaysa itidal sahibi olmak lazımdır.
Hocam, son olarak bir hususu öğrenmek isterdik. Zat-ı âliniz tekkelerin açık olduğu döneme yetiştiniz. O döneme ait, tekkelerin faal olduğu döneme ait hatıralarınız var mı?
Hepsini unuttum.
Sohbetimiz böyle noktalanıyor. Abdurrahman Hoca'nın elini öperek ayrılıyoruz. Kur'an'ın yüzünü nurlarla aydınlattığı bir insanı görmenin mutluluğu içindeyiz hepimiz. Kur'an'ın güzelleştirdiği bir insanı görmenin.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Abdurrahman Gürses, 1909-1999.